Ayrım 14.
235. Metafizik ve telepatiye inanıyor musunuz? Telepati ve metafizik bir gerçektir. Ancak tüm gerçekler gibi bunların da istismarı, saptırıcıları, şarlatanları vardır. 236. Adem ile eşine cennetten çıkıp yeryüzüne inme emri verilirken bir kısmınız bir kısmınıza düşman olarak inin. Araf 24 deniyor. Yani emirde çoğul kip kullanılıyor. Neden? Burada Hazreti Adem ile eşinin kişiliklerinde onlardan üreyecek tüm kuşaklara, yani insanlık camiasına hitap edildiğine işaret vardır. 237. İslam'da şekil var mıdır? Kur'an dininde şekil vahyin belirlediği kadarıyla vardır ve o kadarıyla makbuldür. 238. İblisin etkilerinden uzak kalabilir miyiz, yoksa sürçme kaçınılmaz mıdır? Sürçme kaçınılmazdır. İnsan olmak bir anlamda sürçmelerle beraber olmak demektir. Çünkü insan tekamüle mahkum ve mecbur bir varlıktır. Ve tekamül sürçme olmadan olmaz. Tekamülün olmazsa olmazı sürçmedir. Bu böyle olduğu içindir ki Cenab-ı Peygamber, hiç günah işlemeseydiniz Allah sizi yok eder, yerinize günah işleyen bir topluluk getirirdi. Müslim, Tövbe 11, Tirmizi, Cennet 2, Davat 98, İbn Hanbel 1-289, 2-5, 414 buyurmuştur. Din dilinde günah, günlük dilde sürçme, sapma, yanlış yapma vesaire sözleriyle ifade ettiğimiz şeyin ta kendisidir. Kısacası önemli olan yanlışları egemen kılmamak ve yanlışa karşı mücadeleyi durdurmamaktır. Yanlışsız bir hayat, günahsız bir din arayanlar, insan ve hayat gerçeğiyle çelişir, çıkmaza girer. 239. Kur'an'da uzaylılar hakkında bilgi var mıdır? Kur'an'dan anlaşılan uzayda insan dışında canlıların var olduğudur. Kur'an bunları şuurlu varlıklar anlamındaki men sözcüğü ile karşılamakta, bu konuda başka açıklama getirmemektedir. Ali İmran 83, Yunus 66, Rad 15, İsra 55. 240. Kur'an'daki İslam'ı hangi kaynaklardan okuyabilirim? Kur'an'daki İslam'ı öğrenmek için Muhammed İkbal, Muhammed Hamidullah, Fazlur Rahman, Hüseyin Atay, Mehmet Aydın gibi İslam bilginlerinin eserlerini güvenerek okuyabilirsiniz. Hepsinden önemlisi, Kur'an mealini tekrar tekrar düşüne düşüne okuyun. 241. Deniyor ki Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yoktur. O zaman niçin ibadet ediyoruz? Herhangi bir şeye ihtiyaç duymak Allah'ın niteliklerine aykırıdır. Allah kendisine ibadet edilmesine de muhtaç değildir. İbadetler bize düşünce, üretim, paylaşım, kaynaşma, kucaklaşma ve yaratıcı ile gönül bağımızı canlı tutma imkanı vermek ve bu yolla daha mutlu yaşamamızı ve daha hızlı tekamül etmemizi sağlamak içindir. 242. Ruhumuz nereden geldi? Ruh hakkında ayrıntılı bilgilere sahip değiliz. Esasında insanlık hiçbir zaman bu bilgilere sahip olamayacaktır. Ruh hakkında bize çok az şeyin bildirildiği Kur'an'da açıklanmıştır. İsra 85. Sahip olduğumuz bilgiler ışığında şunları söyleyebiliriz. Ruhumuz yaratıcıdan gelmektedir. Kur'an'ın deyimiyle ruh, Allah'tan bir nefes, Rabbin emrinden bize ulaşan bir tür akımdır. Hicr 29, İsra 85. Ruh, tüm hayat enerjisinin bir tür ana trafosu olan yaratıcıdan mertebe mertebe ve derece derece tüm canlılara bir akım halinde ulaşır. Varlığın takdir edilen ömrü bitince, ana trafodan gelen enerji kesilir, geri çekilir, biz buna ölüm deriz. 243. Mehdi'nin geleceği söyleniyor, doğru mudur? Mehdi diye biri gelmeyecektir. İslam'ın böyle bir beklentisi yoktur. Işık olarak gelecek olan gelmiş ve Kur'an'da toplanmıştır. Mehdi inancı İslamiyet'e Hristiyanlıktan girmiştir. İslam'da yeri yoktur. Kur'an ve Hazreti Peygamber dışında Mehdi'yi arayan hüsrana uğrar. 244. Ateistlerin sürekli üzerine gittikleri, Allah dilemezse siz dileyemezsiniz. Allah dilediğini doğru yola iletir, dilediğini saptırır ayetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu ayetler bütün oluşların Allah'ın koyduğu varlık kanunları içinde vücut bulduğunu gösterir. Varlık ve oluşun kanunlarını Allah koyar ama kötülüğü insan üretir. İşin esası şudur. Biz Allah istediği için kötülük yapmıyoruz. Allah bizim kötülük yapacağımızı önceden biliyor. Çünkü koyduğu kanunlar karşısındaki tavırların hangi sonuçları doğuracağını biliyor. Allah bildiği için biz yapmıyoruz. Biz yaptığımız veya yapacağımız için Allah biliyor. 245. Sabırlı olmayı nasıl başarabiliriz? Sabır Allah'ın sevgisini, yardım ve desteğini sağlamada en önemli araçlardan biridir. Bakara 45-153. Kur'an sabrın bu niteliği üzerinde ısrarlı durmaktadır. Sabır başarının temel anahtarıdır. Sabırlı olmayı başarmak için öncelikle bilgi sahibi olmak gerekir. Sabır yolun ilerisini, hatta sonunu görebilenlerin tavrıdır. Görebilmek için öncelikle bilgi gerekir. İkinci olarak merhametli, paylaşımcı olmak da gerekir. Kısacası sabırlı olmak için varlık ve insanlığa Allah'ın gözüyle, yani rahmet, bağış, basiret ve hikmetle bakmak gerekir. 246. Dolgu dişi olanlar normal gusül abdesti alamaz mı? Sağlığın korunması İslam'ın kesin emridir. Gusül abdesti de İslam'ın emridir. O halde bir Müslüman sağlığını korumak için dişlerini dolgu yaptırabilir ve bu onun gusül abdestine asla engel olmaz. Filan mezhebe göre dişler dolgu yapılmaz demek, bu açık emre karşı çıkan bir hurafe saçmalığıdır. İslam'ın bir emri herhangi bir mezhebi sübjektif kabulleriyle saf dışı edilemez. Edilir diyenler mezhebi dinleştirmiş ve böylece şirke yuvarlanma tehlikesiyle yüz yüze gelmiş olur. Uyarılmaları, tövbeye çağrılmaları gerekir. 247. Sünnet olmanın Kur'an'da yeri var mıdır? Halk arasında sünnet veya sünnet olmak denen cerrahi operasyonun Kur'an'da yeri yoktur. Bir Orta Doğu örfüdür. 248. İnsanlar niçin farklı yaratılmıştır? Hikmeti nedir? Hayat ve insanın tekamülü, zıtlık, çelişme ve diyalektik üzerine kuruludur. Farklılık ve çeşitliliğin kaçınılmaz oluşu bundandır. Tüm farklılıkları, zıtlıkları, çeşitlenmeleri yok sayıp, tüm insanları aynı ruh ve beden yapısı içinde düşünün. Hayatın ne kadar anlamsız ve çekilmez olduğunu anlar, sorunuzun cevabını en iyi biçimde bulursunuz. 249. Nuh tufanından önce dünyada büyük bir teknolojinin var olduğu doğru mu? Nuh tufanından önce büyük bir medeniyetin olabileceğini düşündüren ayetler vardır. Hazreti Nuh'un gemisinin yapılışını anlatan ayetler de böyle düşünmeye itmektedir. Ancak bu konuda hüküm vermeye esas olacak kesin bilgilere bugün için sahip değiliz. 250. Peygamberimiz giydiği Arap kıyafetini acaba Allah'tan aldığı bir emirle mi düzenlemiştir? Kıyafetin din ve sevapla bir ilgisi yoktur. Hazreti Peygamber yaşadığı toplumun giydiği gibi giyinmiştir. Onun en yakın dostlarından biri olan Ebu Bekir ile en zorlu düşmanı olan Ebu Cehil aynı kıyafeti giyiyordu. Hazreti Peygamber de aynen onlar gibi giyiniyor, aynen onlar gibi sakal bırakıyordu. Sünnet olan işte budur. Yani giyim kuşamda sünnet, yaşadığınız toplumun giyim kuşamını esas almaktır. Bunun tek istisnası vahyin müdahale ettiği hususlardır. Vahyin Arap kıyafeti giyilecek şeklinde bir emri olmadığına göre, ki böyle bir emir olursa İslam'ın evrenselliğinden söz edemezdik, herkes yaşadığı zamanın ve toplumun ölçülerine veya kendi tercihlerine göre giyinebilir. 251. Başörtüsü takmayan kadın günaha girer mi? Abdest organları, dirseklere kadar eller, kollar, ayaklar, saçlar örtünme emrinin dışındadır. Bu yerleri örtmeyenler haram işlemiş olmazlar. Takvada titizlik gösterip örtenlere gelince bu onların kendi tercihleridir. Tercihlere saygı duyulur ama tercihler dinleştirilemez. 252. Bir insanın isminin mutlaka Kur'an'da geçmesi gerekir mi? Böyle bir gereklilik yoktur. Kur'an böyle bir şeyden asla söz etmez. İsim kişinin kendi tercihidir. Ancak Hazreti Peygamber vahyin değerlerine, insanlığın evrensel kabullerine, ortak insanlık ideallerine aykırı anlam taşıyan isimleri değiştirmiştir. Örneğin, Abdüşşems, güneşin kulu, harp, savaş, Abdülkelp, köpeğin kulu vesaire gibi adları değiştirmiştir. Böylesi kötü ve çarpık anlamlara gelmeyen isimler hangi yörenin, ırkın, dinin ve uygarlığın damgasını taşırsa taşısın serbesttir, kişilerin tercihine bırakılmıştır. 253. Dövme yaptırmanın İslam dini açısından bir sakıncası var mıdır? Sağlığa zararlı, kişinin cinsiyetini değiştirdiğini ima edici olmamak koşuluyla haram değildir. 254. İslam'da şüpheye yer var mıdır? Şüphe, insan tekamülünün ayrılmaz bir parçasıdır. Kuşku duymadan bilim ve düşüncede ilerlemek mümkün olmaz. Bunun içindir ki Peygamberimiz şüpheyi takdir etmiş, ancak ona yenik düşmemeyi önermiştir. 255. Gusül abdestinin farzları ve niyeti var mıdır? Gusül, bütün vücudu herhangi bir biçimde yıkamaktan ibarettir. Bu yıkamanın kendisi zaten niyettir. Yıkama suyu dökerek, akıtarak olabileceği gibi suyun içine dalarak da olabilir. Vücudun şurasından veya burasından başlanabilir. Önemli olan suyu tüm vücuda ulaştırmaktır. Geleneksel ilmihal kitaplarının gusül ile ilgili sıraladıkları şartlar, bıktırıcı ayrıntılar ve entelektüel fantezilerden başka şey değildir. 256. Gusül abdesti alırken ojeler çıkartılmalı mıdır? Gusülde bedenin titizlikle yıkanması istendiği için ojelerin çıkartılması uygun olur. 257. Alemlerin aslı hayal midir? Alemlerin aslının hayal olduğunu Kur'an kabul etmez. İslam düşüncesinde bu görüş başını İbn Arabi 638-1240 çektiği marjinal bir sufi görüştür. Ve bu görüşün kaynağı Hint Vedaları yani Vedik düşüncedir. 258. La ilahe illallah sözcüğünün karşılığı nedir? Kelime-i tevhid diye anılan ve İslam imanının formülü olan bu cümlenin tam tercümesi şudur. Hiçbir ilah yoktur, sadece Allah vardır. Bu formül cümlede gösterir ki tevhid dininde öncelikle sahte ilahların tasallutundan kurtulmak gerekir. Şirk işte bu tasallutun adıdır. Şirk Allah'ı inkar etmez. Allah'ın yanına yöresine yedek ilahlar koyar. İslam Allah'a sadece Allah'a teslim olup bu yedek ilah tasallutundan kurtulmanın adıdır. 259. Kur'an'daki kader anlayışı nedir? Kur'an'da kader tabiat kanunları ve ölçü anlamında kullanılır. Temel anlayış şöyle verilmiştir. Şu bir gerçek ki biz her şeyi bir kader ölçü ile yarattık. Kamer 49. Kader sözcüğünün ve bu sözcükten türemiş fiillerin kullanıldığı ayetlerde daha çok tabiat kanunlarına, varlığın değişmezlerine yollama yapılır. Örnek olarak bakınız Hicr 21, Müminun 18, Şura 27, Zühruf 11. Kaderle aynı kökten gelen ve Kur'an'da epeyce kullanılan takdir mastarı, ölçülendirmek, ölçüye bağlamak demektir. Aynı kökten türeyen yukaddiru fiili ölçülendirir, kaddere fiili de ölçülendirdi demektir. Fussulet 10, Yunus 5, Müzzemmil 20. Kader kökünden türeyen ve Allah'ın isim sıfatlarından biri olan kadir de ölçülendirme gücünü elinde tutan demektir. Kur'an kaderin işleyiş tarzını, yol ve yöntemini ifade ederken ve bazen doğrudan kader anlamında sünnetullah, Allah'ın tavrı, tarzı deyimini de kullanmaktadır. Sünnetullah yani kader değişmez, şaşmaz, bozulmaz kurallara bağlı bir düzenden oluşur. Sen Allah'ın yol ve yönteminde bir değişme asla bulamazsın. Sen Allah'ın yol ve yönteminde bir döneklikte asla bulamazsın. Fatır 43 ayetlerinde kullanılan tamlama sünnetullah tamlamasıdır. Değişmezliğinden, yazılmışlığından bahsedilen kader işte budur. Bunun bizim fiillerimizle ilgisi, bizim tabiat kanunlarıyla ilgimiz cümlesindendir. Bizim fiillerimizin önceden belirlenip şartlandırıldığı ve ne yaparsak yapalım aynı sonucun önümüze geleceği anlamında bir kader anlayışı Kur'an'da yoktur. Bu kader anlayışı kitleleri uyutup sömürmek isteyen saltanat zihniyetlerinin en başta Arap-Emevi saltanatçılığının bir iman şartı olarak kitlelere dayattıkları Kur'an dışı bir anlayıştır. 260. Teknoloji dinsel öğeleri parçalıyor mu? Teknolojiyi bilim ve düşündeki üretimler, birikimler anlamında alırsanız sorunun cevabı hayır olur. Teknolojiyi bilim ve düşünce birikiminin insan tarafından pratik anlamda değerlendirilişi olarak alırsanız cevap evet olacaktır. Şunu demek istiyorum. Salt bilimsel gelişme olarak hiçbir teknolojik değer kötü ve zararlı değildir. Kur'an bilimin üretim ile bilimin değerlendirilmesini ayrı ayrı değerlendirmemizi zorunlu kılıyor. Bilimin üretimi varlık sırlarının açılımıdır ki Kur'an bunu tanrısal ışığın bir belirişi olarak görür ve kutsar. Bu anlamda bilimin İslamisi gayri İslamisi olmaz. Bu anlamda bilimin İslamileştirilmesi şeklindeki bir ifade bile saçmalıktır. Bilim Allah'ın nurudur ve bu haliyle baştan sona hayır ve rahmettir. Bilimsel verilerin değerlendirilişine gelince o bir etik, ahlaksal meseledir. Bunun kötüsü de olur, iyisi de, İslamisi de olur, gayri İslamisi de. Bilimin verilerini zararlı hale getiren insandaki ahlak zaaflarıdır. Böyle baktığımızda yani teknoloji, bilim verilerinin insan tarafından değerlendirilişi olarak aldığımızda teknoloji dinsel ruhsal öğeleri örselemiştir demek zorundayız. Çünkü bu anlamda teknoloji insandaki egoya sağladığı rahat ve tembellik yani konfor yüzünden insanın iç kuvvetlerini tahrip etmiş, insanı kendi varlığına yabancılaştırmıştır. Başka bir deyişle teknoloji insan tarafından bilimin ahlak dışı kullanımlarına imkan ve zemin hazırlamıştır. Elbette ki bunun günahı bilimin ve çıplak haliyle teknolojinin değildir. Bunun günahı bilimin verilerini ahlaksal değerleri takviye için değil de tahrip için kullanan insanındır. Teknoloji konusunu irdelerken Kur'an'ın Nail suresi 112. ayetini de dikkate almak çok anlamlı olur kanısındayım. Stephen Hawking'in dünyanın sonu ile ilgili iddialarını da doğrulayan şu ayet şöyle diyor. Allah şu ülkeyi medeniyete de örnek vermiştir. Güvenli, mutlu, huzurluydu. Rızkı her yandan bol bol geliyordu. Sonra onlar Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler de Allah kendilerine sanayi olarak ürettikleri şeyler yüzünden açlık ve korku elbisesini tattırdı. Bu ayet teknolojinin çarpık kullanımlarıyla doğayı tahrip eden bir ülke ve medeniyetin hangi perişanlık ve sıkıntılarla yüz yüze geleceğini, neleri kaybedeceğini, hayatının nasıl cehenneme döneceğini açıklanacak bir ifadeyle ortaya koymaktadır. Bu ayeti okuyup günümüz dünyasına bir göz atan ve özellikle Hawking gibi uyarıcı dehaları dinleyen insanlar şurada söylenenleri anlamak ve değerlendirmekte hiçbir zorluk çekmezler. 261. Gizli şehvet nedir? Gizli şehvet, iki yüzlülerin taşıdıkları ve perde arkasından yürüttükleri şehvete denir. Daha çok dine riyakarlığı sokanlarda görülür ve daha çok kılı kırk yaran bir sofuluk halinde sergilenir. Gizli şehvetin bu yıkıcı riya tahribini en güzel anlatan deyişlerden biri, velayetinin, veliliğinin büyüklüğünü, melametinin kendine olduğundan bozuk göstermenin büyüklüğüyle saklayan büyük mistik şair Neyzen Tevfik tarafından bize armağan edilmiştir. Diyor ki Büyük Neyzen, gözlerinden işer erbabı riya. Gizli şehvet bir riya çukurudur ki barındırdığı pisliği sokaklara akıtmak için daima riyakarların kirli benliklerini kullanır. 262. Peygamberimizin Türkler hakkındaki hadisleri doğru mudur? Hiçbir peygamberin hiçbir ırkı öven veya yeren sözleri olamaz. Çünkü bu tür sözler peygamberlik kurumunun evrensellik ve hümanizm gibi niteliklerine ters düşer. Tek istisna bir ırk veya toplum hakkında Allah'ın açık bir beyanının yani bir Kur'an ayetinin bulunması halidir. Kur'an'da Türkleri öven veya yeren hiçbir ayet bulunmadığına göre Hazreti Peygamber'in de böyle bir sözü olamaz. Bu mealdeki sözlerin tümü uydurmadır. 263. Kur'an'da yağmur duası var mıdır? Kur'an'da böyle bir duadan söz edilmez. Ancak çevreyi ve yeşilliği tahrip etmenin haram olduğu açıktır. Esas yağmur duası bu yasağı çiğnememektir. Hayatları ve icraatları bu yasağı çiğnemekten ibaret olanların yağmur için Allah'a dua etmeleri hayasızlığın en çirkin örneklerinden biridir. 264. Sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim her şeyin kıvamında ve dengesinde yürüdüğü yol demektir. Kur'an bu yolu Yaratıcının akıl, vahiy, bilim üçlüsü aracılığıyla gösterdiği barış ve mutluluk yolu olarak tanıtır. Sırat-ı müstakim, bizzat Allah'ın da izlediği varlık ve oluş yoludur. İnsanı sırat-ı müstakim üzere olmaya çağıran Kur'an, Allah'ı da bu yol üzerinde yürümekle nitelendiriyor. Şu bir gerçek ki, benim Rabbim bir sırat-ı müstakim üzerindedir. Hud 56. 265. Hazreti Ali'nin fotoğrafları gerçek midir? Hazreti Ali'nin fotoğrafları hayalidir. 266. Aynı dine sahip olanlar neden birbirine zıt düşünüyor? Bakara 213'e göre bu çekişme ve kavganın sebebi dini temsil edenlerin azgınlık ve doymazlığıdır. İnsanları birbirine düşürüp kavga ve kana itenler dini temsil edenlerdir. Tarihi kana boyayanlar da büyük ölçüde onlardır. Kur'an'ın en büyük mucizelerinden biri de Bakara 213. ayette bu gerçeği insanlığa duyurmuş olmasıdır. 267. Bir kadın erkeklerle el sıkışabilir mi? Erkeklerle tokalaşmanın dinen hiçbir yasak tarafı yoktur. 268. Ters ilişkiye girmek günah mıdır? Bu tür ilişki kesinlikle haramdır. 269. İslam'da demokrasi var mıdır? Gerçek anlamıyla demokrasi, İslam'a aykırı olmak şöyle dursun, İslam'ın temel isteklerinden biridir. Ezilen, horlanan kitleleri yukarı çeken, onları onur ve söz sahibi yapan önderler peygamberlerdir. O halde demokrasi, tanrısal dinin en hayati buyrukları arasındadır. Demokrasi, İslam ilişkisi hakkında geniş bilgi için, Yeniden Yapılanmak adlı kitabımızın Kur'an açısından insan hakları ve hukuk devleti bölümüne bakılabilir. 270. Esma-ül Hüsna'da yer alan isimleri muska olarak taşımak İslam'a göre nasıl değerlendirilir? Esma-ül Hüsna veya herhangi bir ayeti üstünüzde taşımanın herhangi bir anlamı yoktur. Muska olarak taşımak ise günahtır. 271. Kur'an kutsal vadiden söz etmektedir. Anlamı nedir? Anılan ayette kutsallaştırılmış vadi denmektedir. Kasas 30. Ancak bu kutsallaştırmanın insanlarca mı Allah tarafından mı yapıldığı açıklanmamıştır. Kur'an'dan bakarsanız Allah'ın yarattığı her şey güzel ve kutsaldır. Alışıldığı için meallerde kutsal vadi deyimi kullanılmaktadır. 272. Müslümanların Hristiyan dinine saygı duyması gerekir mi? Hazreti İsa'ya saygı duymak zorunda olduğumuza göre onun tebliğ ettiği dine de saygı duymalıyız. Esasında tüm inançlara saygı duymak Kur'an'ın emridir. Hatta Kur'an, baş düşman saydığı şirkin putlarına sövüp saymayı bile yasaklamıştır. Enam 108. Çünkü her insanın kutsalı onun için en yücedir. Siz onun kutsalına söverseniz o da sizin kutsalınıza söver. Kendi kutsalını en yüce kutsal bilenler başkalarının kutsalına saygı duymak zorundadır. Bu bir varlık ve insanlık kanunudur. 273. İnsanın kendini bilmesi için ne yapması gerekir? Okumak, bilenlere sormak, edinilen bilgileri yaşamak, bir de insanlığa hizmet için değer üretmek gerekir. 274. Tecelliyat nedir? Tecelliyat, tekili tecelli, varlık aleminde tanrısal güzellik ve oluşların açığa çıkması, sergilenmesi demektir. Başka bir deyişle tecelli, yaratıcının yaratılmışlar alemindeki yansımalarıdır. Yaratılmış yaratıcıyı ancak bu tecelliler aracılığı ile algılayabilir. Mecazi anlamıyla kullanırsak görebilir. Kur'an Allah'ın ancak tecellileri sayesinde görülebileceğini Hazreti Musa ile ilgili bir ayette hem de tecelli sözcüğünü kullanarak ifadeye koymuştur. Şöyle deniyor. Musa bizimle sözleştiği yere gelip Rabbi de kendisiyle konuşunca şöyle yakardı. Rabbim göster bana kendini göreyim seni dedi. Asla göremezsin beni ama şu dağa bak. Eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin. Ve Rabbi dağa tecelli edince onu parça parça etti. Ve Musa baygın halde yere yığıldı. Kendine gelince şöyle yakardı. Tesbih ederim seni. Tövbe edip sana yöneldim. İman edenlerin ilkiyim ben. Araf 143. Tecelliyat sonsuzdur. 275. Kur'an'da Şeceretül Melune, lanetli soy tabiri var mıdır? Bu tabir İsra suresi 60'ta geçmektedir. Genel kanaat bununla Emevilerin kastedildiğidir. 276. Allah'ın indirdiği ile hükmetmek din yönetimi midir? Allah'ın indirdiği sadece din kuralları değildir. Din adına yazılmış ve kutsallaştırılmış, halka dayatılmış ilmihal veya fıkıh kitaplarındaki kurallar hiç değildir. Allah'ın indirdiği Maide 44-45 veya Allah'ın gösterdiği Nisa 105 ile Kur'an şu temel değerleri kasteder.